Ayrım 49.
Sayfa 384. 1074'te kurulan Roma konsülü din adamlarının evlenmesini yasaklayan kararını onun baskısıyla çıkardı. Bu din adamı Haçlı seferlerinin manevi yönünü hazırladı. Feodaller elbette işin dinsel yanını önemsemiyorlardı. Onlar bu girişimi daha çok bir şeyler elde etme girişimi olarak değerlendirdiler. Yoksul şövalyeler ve yoksul köylüler için Haçlı seferleri bir kurtuluş olacaktı. Dördüncü seferden sonra Bizans İmparatorluğu parçalandı. Beşinci sefer bir çocuklar seferi oldu. Avrupa'daki iktisadi gelişmeler ve siyasal bütünleşmeler bu tür seferleri olanaksız kılarken daha sonraki seferler başıboş çocuklarla yapıldı. Kudüs'ü kurtarmak iktisadi yaşamın kurbanı olan yeni yetme serserilerin işi olmuştu. Bu çocukların çoğu sonunda Mısır'da köle olarak satıldı. Bir bölümü açlıktan ve hastalıktan kırıldı. 200 yıl kadar süren bu seferlerden geriye yalnızca yüz binlerin ölümü kaldı. Ayrıca o sırada Anadolu, Suriye ve Filistin'in birçok yeri yakılıp yıkıldı. Mutlak yönetim düzenine doğru. 12. yüzyıldan sonra Avrupa'da siyasal bütünleşme oluşumları başladı. Feodal düzenden mutlak yönetim düzenine geçiş anlamı taşıyan bu oluşumlar Avrupa'da köklü değişikliklere yol açtı. Bu değişikliklerin en geniş çerçevede ortaya çıktığı ülke Fransa'dır. Fransa 11. yüzyıl başlarında parçalı bir yapı ortaya koyuyordu. Bu ülkede o zaman kralın adı vardı, gücü yoktu. 11. yüzyılla birlikte iktisadi dönüşümler kral yetkisini güçlendiren değişiklikler getirdi. Daha önce de gördüğümüz gibi toprakların iyi değerlendirilmesi, yeni ekim alanlarının açılması, bağ ve bahçelerin kurulması, buna göre tarımın büyük ölçüde gelişmesi iktisadi yapıyı büyük bir ticaret ağı içinde bütünleştirmeye doğru giderken siyasal yapıyı da birlikte kılmaya başladı. Bu arada tarıma bağlı üretim düzeni kurulmuş, büyük kentlerde dokuma tezgahları işlemeye başlamıştı. Feodal parçalılığı gidermek için Fransa kralları, krallık yetkisini tüm ülkede geçerli kılmaya çalıştılar, apayrı yapılar ortaya koyan düklükleri ve kontlukları bir bütünde toplamaya uğraştılar. Bu kolay olmayacaktı çünkü çok parçalı Fransa ayrıca kuzey ve güney olmak üzere de ikiye ayrılmıştı. Kuzey bölgesi uzun süre İngiliz egemenliğinde kalmıştı. Ulusallık bilincinin ve mutlak yönetim eğiliminin oluşması bu bağımlılığa tepki olarak gelişti. Fransızların İngilizleri Kuzey Fransa topraklarından çıkarmak istemesi Fransa'da bütünleşmenin belirleyeni oldu. Bütünleşme yolunda ilerlemeler sonraları evlenmeler yoluyla daha da geliştirilmiştir. Mutlak yönetimi güçlendiren krallar. Mutlak yönetimin kökleşmesinde ilk büyük adım Louis IX'un ya da Saint Louis'nin 1226-1270 feodallere karşı giriştiği savaşımla atılmıştır. Louis IX, feodallerin güneybatı topraklarında çıkardığı ayaklanmaları bastırırken Fransa'nın tek bir kralı olduğunu biraz sert bir dille bildirmiştir. Ne var ki feodaller kolay kolay pes edecek gibi değillerdi. Louis IX, düelloyu yasaklayarak feodallere bir sille daha vurdu. Orduyu ve yönetimi sıkı bir denetim altına aldı. Saray adamlarını yönetim konusunda incelemeler yapmakla, halkın dileklerini ve yakınmalarını saptamakla görevlendirdi. Fuhuş ve kumarın yasaklanması, krallık parasının tüm ülkede geçerli kılınması, kralın da tüm mutlak yönetim aygıtının da gücünü arttırdı. Senyörlerin gücü kırılıp senyörlük alanları çözüldükçe serflik düzeni dağılmaya başladı. Bu dağılma artarak sürdü. Serf kalmak istemeyen köylüler ayaklanıyorlar, kentlerin karmaşık düzeninde kendilerine sığınaklar bulabiliyorlardı. Özgürlükler bazen de parayla elde ediliyordu. Kırsal kesim insanlarının gerilimli yaşamı 13. yüzyılın ortalarından sonra geniş çaplı köylü ayaklanmalarına yol açtı. Köylüler şatoları yıkıyor, senyörleri öldürüyorlardı. Sınıfsal çelişki 14. yüzyılın ikinci çeyreğinde daha büyük boyutlara ulaştı. 14. yüzyılın başlarında Philip IV ya da Güzel Philip 1285-1314 kral yetkisini daha da güçlendirdi. Kral hem feodallere hem papalık makamına karşı bağımsızlaşma siyaseti güdüyordu. papalıkla ilk anlaşmazlık, kralın 1296'da Fransız papazlarından vergi almak istemesiyle patlak verdi. İkinci anlaşmazlık, kralın entrika çevirmekle suçlanan bir piskoposu tutuklatmasıyla ortaya çıktı. Bu çatışmalar, kral yetkisinin papa yetkisi karşısında güçlenmesini sağladı. 14. yüzyılda meclis düzenine bir geçiş oldu. 1355'te kurulan Etat Généraux, devletin aşırı harcamalarını önlemek ve maliyeye hem çeki düzen vermek hem destek sağlamak amacıyla önlemler almaya girişti. Kralın harcamalarını denetleyecek 9 kişilik bir kurul oluşturulmasını öngören milletvekilleri, ayrıca vergi dizgesinin de düzenlenmesini sağlayacak önlemler öngördüler. Kral İjan, 1286-1341 milletvekillerinin isteklerine boyun eğdi. Bundan sonra meclisin gücü arttı. Milletvekilleri devleti düzenlemek ve denetlemek eğilimindeydiler. Krallığın durumunu baştan sona gözden geçirecek 80 üyeli bir kurul oluşturulmasını istediler. Soylulardan ve kentlerden oluşturulan kurul devlet yönetiminde söz sahibi oldu. Zaten Etat Généraux da tabandaki tarım ve zanaat insanları temsil ediliyordu. 14. yüzyıl Fransa için bir dönüm noktası sayılabilecek kadar önemli bir yüzyıl oldu. Ayrıca bu yüzyılın bütün Avrupa'da bir dönüşüm dönemi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir bakıma bu yüzyıl modern yaşamın ilk biçimlerinin ortaya çıktığı yüzyıldır. Fransız ulusu siyasal ve toplumsal yapısıyla, kültür değerleriyle kendini bu dönemde ortaya koydu. Michelet bununla ilgili olarak şu satırları yazmıştı. Fransa'da ulusallığın başlangıcı 14. yüzyıldır. Etat Généraux, Parlamento, tüm öbür büyük kurumlar bu yüzyılda kurulmuş ya da yerleşmiştir. Burjuvalar Marsel'in yaptığı devrimlerde, köylüler köylü ayaklanmalarında, Fransa'nın bütünü de İngilizlerle yapılan savaşlarda kendini ortaya koydu. Destanı tarih yazarlığı, papazları ve şövalyeleri yasa koyucular, sonra da inancı yasa izledi. Gerçekten az önce de belirttiğimiz gibi mutlak yönetimin yaşama büyük bir ağırlık koyuşu Güzel Filip'le olmuştur. Toprak soylularının başı sayılan, kilisece kutsal diye nitelendirilmiş olan, ayrıca Roma İmparatorluğu'nun kalıtçısı olarak görülen krallar, bundan böyle toplumsal ve siyasal yaşamda Efendimizin her isteği yasadır ilkesini doğrulayacak biçimde tartışmasız bir yetki oluşturdular. 1302 ve 1318 buyrultularıyla sarayda yönetim düzeni yeniden belirlendi. Bundan böyle 3 meclis olacaktı. Büyük Meclis, Parlamento ve Maliye Meclisi. Siyasal sorunları çözmekle yükümlü olan Büyük Meclis, önemli konularda kralın karar oluşturmasına yardımcı oluyordu. Parlamento yasa koyuculukla yükümlüydü. Maliye Meclisi gerçek anlamda 1320'den sonra kuruldu ve tüm mali sorunların denetimini yüklendi. Bu merkeziyetçi gelişim papaların krallar üzerindeki gücünü kırdı. Güzel Filip özellikle papalık karşısında tam bağımsız bir tutum aldı. Tier Eta ve insana saygı. Bu değişimlerin itici gücü kraldan geldiği kadar giderek güçlenen orta sınıftan, Tier Eta'dan geliyordu. Krallıktan destek gördükçe ve feodal düzen dağıldıkça bu yeni sınıf güç kazandı. Komünler bu gelişimde pek belirleyici olamadı. Bunlar erkenden büyük topraklar arasında sıkışıp kaldılar ve mutlak yönetim düzeni içinde özümlenip gittiler. Zaten mutlak yönetim böylesi özerk yapıları hoş göremezdi. Komünlerin silindiği bu dönemde burjuvazi büyük gelişmeler gösterdi. Böylece Tier Eta toplumsal yaşama ağırlık koyacak duruma geldi. Böylece atomlaşmış feodal yapının yerini bütünlüklü ulusal yapı almaya başladı. Bu değişimde bazı serfler toprak sahibi oldular. Güzel Filip, güneydeki serflerin büyük bir bölümünü azat eden bir buyrultu çıkardı. Daha sonra Louis X genel bir azatlık buyurtusu yayımladı. Senyörler de kralı izleyerek azatlık buyrultuları yayımladılar. Bu buyrultuların büyük bir bölümü insana saygı temasını işliyordu. Ancak senyörlerin yayımladığı buyrultuları kralın onaylaması gerekiyordu. Burjuvazinin gelişmesiyle ve serfliğin erimesiyle tarımda ve sanayide büyük atılımlar gerçekleşti. Korporasyonlar ya da loncalar biraz daha güçlendiler ancak dağınık yapılarını gideremediler. Üstelik bu örgütler durmadan bölünüyor ve durmadan çekişiyorlardı. Örneğin tesbih üreticilerinin 3 ayrı loncası vardı. Kemik ve boynuzdan tesbih üretenlerin loncası başka, fil dişi ve kabuktan tesbih üretenlerin loncası başka, amberden ve kehribardan tesbih üretenlerin loncası başkaydı. Yiğit Philip adıyla bilinen Philip 3 de, Güzel Philip de bu gelişimde sınıflar arası uçurumun çokça açılmaması için ellerinden geleni yaptılar ve bu yönde çeşitli buyrultular yayımladılar ancak pek bir sonuç alamadılar. 1294'te yayınlanan bir buyrultu, burjuvalara araba sahibi olmayı yasaklıyor, pahalı kumaşlar giymeyi, altın ve gümüşten değerli takılar takmayı, geliri 6000 liradan düşük düklere ve kontlara yılda 4'ten çok, yüksek papazlara 2'den çok giysi diktirmeyi engelliyordu. Yüzyıl Savaşları. 14. yüzyıl ticaretin büyük boyutlarda geliştiği bir yüzyıl oldu. Bu gelişim elbet sanayide başlayan ilk büyük atılımların bir sonucuydu. İnsan ilişkilerinin geniş çerçevede iktisadi bir anlam ve önem kazanması iktisadi kökenli büyük savaşlara yol açtı. 1337-1453 arasında Fransa ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren yüzyıl savaşları bu anlamda çok belirleyicidir. Söz konusu savaşlar Fransa'yı olduğu kadar İngiltere'yi de sarstı, en azından büyük masraflara soktu. Fransa bu savaşlardan sonra uzun süre toparlanamadı. Bunun bir nedeni de yüzyıl savaşları sürerken Fransız senyörleri arasındaki savaşlarında sürüp gitmekte olmasıdır. Yüzyıl savaşları bir bakıma öteden beri sürdürülmekte olan Fransız-İngiliz düşmanlığının bir sonucu olarak da görülebilir. Ancak belirleyici neden, adalara sıkışıp kalmış olan İngiltere'nin kıta Avrupa'sında toprak sahibi olmak, böylece daha geniş iktisadi olanaklar elde etmek istemesidir. Philip VI ile Edward III arasında alttan alta sürdürülen rekabet ve çekişme savaşın çıkmasını kolaylaştırdı. 1337-1453 arasında aralıklı olarak süren yüzyıl savaşlarının ilk ateşi Flandra'da yakıldı. Flandra, Avrupa'nın kuzeybatı topraklarını kapsayan ovalık bölgedir. Düzenli yağmur alır, tarıma elverişlidir. O sıra işlenmiş mal üretiminde de büyük ilerlemeler göstermiş olan bu bölge, her zaman İngilizlerin ilgisini çekmiş, giderek Fransa ile İngiltere'yi birbirine düşürmüştü. Fransa kralları kendi toprakları saydıkları zengin Flandra kentlerine baş eğdirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı ve bu kentler İngiltere'nin desteğiyle Fransa'ya karşı bağımsızlıklarını koruyorlardı. Yüzyıl savaşlarını veraset gerekçesiyle İngilizler başlattılar. Fransız ordusunun temelini oluşturan güçler savaşmayı bilmeyen ve sevmeyen feodal güçlerdi. Çatışmalar genellikle İngiliz baskısı altında geçti. Birçok Fransız senyörü bu savaşlarda öldü ya da tutsak oldu. Burgon dükünün İngilizlerle bir anlaşma imzalaması Fransa'nın teslim olması anlamına geliyordu. Kuzey Fransa böylece İngilizlerin eline geçti. Bu durum o topraklarda yaşayan insanları direnişe yöneltti. Buna karşılık İngilizler daha geniş bir yayılma siyasetini öngörerek güney topraklarını sarkmaya başladılar. Bu çok güç zamanda köylü kızı Jeanne d'Arc Fransız güçlerinin başına geçti. Jeanne d'Arc ve Charles 7. Bilindiği kadarıyla Jeanne d'Arc Lorraine'in Domremy köyünden esintili bir genç kızdı. Baudricourt'ta Tanrı tarafından Fransa'yı kurtarmakla ve henüz taç giymemiş olan Charles 7'ye taç giydirmekle görevlendirildiğini bildirdi. Charles 7, 1422-1461, pısırık ve yüreksiz bir gençti. Ne avdan ne savaştan hoşlanırdı, hep kapalı yerlerde, kapalı kapılar ardında olmayı isterdi. İnsanlarla yüz yüze gelmekten korkardı. Tam bir dinginlik ya da durgunluk içinde yaşıyordu. En büyük isteği mutlak yönetimi güçlendirmekti. Başkaldıran senyörlerle uzun süre savaştı. Ancak vaktinin çoğunu bir sevgiliden bir sevgiliye koşmakla geçiriyordu. İşte Jeanne d'Arc'ın taç giydireceği adam böyle biriydi. Jeanne d'Arc çoklarını kendine inandırarak erkek giysileri içinde kadınlığını, savaşçı kararlılığı içinde ümmiliğini unutturmayı başararak kralın yanına sokuldu. Kral diye karşısına çıkan adam uyuşuk, korkak, düşüncesiz, tembel, yılgın biriydi. Jeanne d'Arc kralın yardımını gördü, savaşmak için Blois'dan yola çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte yönettiği Fransız güçleri, İngilizleri Orléans'dan çıkardılar. Bundan sonra İngiliz birlikleri ard arda yenilgiler aldı. Bu arada Jeanne d'Arc'ın ülküsü gerçekleşti. Şal yedi, taç giydi. Genç kızın ünü ve etkisi kralı ve çevresini kaygılandırmaktaydı. Jeanne d'Arc 1430 ilk yazında Buryonlulara tutsak düştü. O yıl İngilizlere satıldı. Engizisyona verildi. Charles VII Jeanne d'Arc'a sahip çıkmadı. Yargıçlar büyücü saydıkları genç kızın yakılarak öldürülmesine karar verdiler. Jeanne d'Arc 30 Mayıs 1431'de yakıldı. Bundan sonra Fransızlar İngilizleri ard arda yenilgilere uğrattılar. Ne var ki savaşlar Fransa'yı alt üst etmiş, birçok toprağı insansız düzlüklere dönüştürmüştü. Bunun üzerine krallık senyörleri ve köylüleri özendirecek kararlar çıkardı. Yaşam eski akışına döner dönmez senyörler kıpırdanmaya başladılar. Krallık ve feodallik savaşların ağır yükünü omuzlayan köylülere hiçbir şey vermediği gibi neredeyse onları ezme yarışına girmişti. Boş toprakların senyörlere bırakılması feodalliğin ekmeğine yağ sürdü. Boş toprakları alma hakkını elde eden senyörler yavaş yavaş komün topraklarına da el koymaya başladılar. Vergiler özellikle kırsal kesim insanlarını yıkıp yok edecek ölçülere ulaşmıştı. Bu arada kentlerde sermaye birikimleri yeni boyutlar kazandı. Artık mutlak yönetim gücünü tüm sınıflara iyiden iyiye benimsetmeye başlıyordu. Ancak bu dönemler sınıflar arası uçurumun biraz daha açıldığı dönemler oldu. İngiltere'de durum. İngiltere'de feodallik en güçlü dönemini 11. yüzyıl sonlarıyla 14. yüzyıl başları arasında yaşadı. Bu dönem köylünün tüm haklarını yitirmiş durumda toprağa bağlandığı dönemdir. Bu dönemde tarım merkezdeki ve güneybatı topraklarındaki kontluklarda gelişmişti. Hayvancılıksa özellikle Güneydoğu, Kuzey ve Kuzeybatı kontluklarında yapılıyordu. 11. yüzyıl başlarında Normanların İngiltere'yi ele geçirmesi bu tabloda önemli bir değişiklik yapmamıştı. Köle yaşamı sürdüren Anglo-Sakson köylülerinin durumunu olsa olsa biraz daha ağırlaştırmıştı. Ülke siyasal zorlamalar karşısında kaldıkça halkın durumu biraz daha kötüye gidiyordu. Bunun önlenebilmesi için merkezi iktidarın yani krallığın güçlenmesi gerekiyordu. Bunun için en büyük destek özellikle doğu kesiminde yaşayan özgür köylülerden ve küçük toprak sahiplerinden gelebilirdi. Bunlar da sayıca çok azdılar. Krallık William II ve Henry I dönemlerinde güçlendi. 1100-1135 arasında kral olan Henry I, sarayda bir krallık meclisi kurdu. Bu meclisi baronlar oluşturuyorlardı. Bu arada şeriflerin yani kontluklardaki sivil yöneticilerin yetkileri arttı. Bunlar vergi alma işinde etkin bir rol oynamaya başladılar. Bu arada kilise de krallık yetkisinin güçlenmesi için elinden geleni yaptı. Kilise elbette bu desteği kendi çıkarları açısından sağlıyordu. Henry II siyasal kargaşadan kendine pay çıkarmaya çalışan kiliseyle çatışmaya girdi. Üretimin ve ticaretin gelişmesi. 13. yüzyıl İngiltere için iktisadi açıdan tam bir güçlenme dönemi oldu. Tarıma bağlı olarak ticaret, ticarete bağlı olarak para iktisadı gelişti. Paranın kırsal alana girmesi elbette senyörleri az çok zorladı. Bu da senyörlerin kendi alanlarında iktidarlarına dört elle sarılmaları sonucunu getirdi. Bunun sonucu da her şeyden önce çalışma koşullarının ağırlaştırılması, angaryanın bütün boyutlarıyla geçerli kılınması olacaktı. Bu yüzden özellikle 13. yüzyıl sonlarında sınıfsal nedenlere dayalı toplumsal gerginlikler en üst noktaya ulaştı. Köylüler angaryadan topluca kaçmaya, lordların malikanelerine saldırmaya başladılar. Krallara gelince onlar öteden beri efendilerle köleler arasında görünmemeye özen gösteriyorlardı. 13. yüzyıl İngiltere'de üretimle birlikte iç ve dış ticaretin çok geliştiği bir yüzyıl oldu. Her yanda pazarlar kuruluyordu. Bu dönemde senyörler kesin olarak ikiye ayrıldılar. Baronlar yani krala doğrudan doğruya bağlı vasaller ve şövalyeler yani krala dolaylı olarak bağlı ikinci derecedeydiler. Ne var ki toplumsal ve siyasal gerginlikler ülkeyi iç savaşın eşiğine getirmişti. Çatışmalar büyük boyutlar kazandığı sırada merkezde bir çağrı üzerine toplanan büyük kurul ülkede bir parlamento oluşturdu. 1265. Parlamentonun gelişimi 14. yüzyıl boyunca olmuştur. Fransa'daki etajenero'dan ayrı olarak İngiliz parlamentosu iki bölümden oluşuyordu. Çağrıyla gelenler lordlar bölümünde, seçimle gelenler halk bölümünde yer alıyorlardı. Seçme hakkına sahip olanlar küçük bir azınlık oluşturmaktaydılar. Bu durumda parlamento feodallerin temsilcisiydi, kentlerde de yalnızca paralıların haklarını koruyordu. Parlamento düzeni bir yandan krallık yetkisini güçlendirmeye çalışırken bir yandan feodallerin çıkarlarını korumakla çelişkili bir tutum ortaya koyuyordu. Kara vebanın getirdikleri. Feodal düzenin toplumsal ve iktisadi baskıları özellikle yüzyıl savaşları çerçevesinde halkı tam bir bezginliğe sürüklemişken 1348-1361-1362 yıllarında tüm Batı Avrupa'yı altüst eden veba salgını bu bezginliği doruk noktasına çıkardı. Yüzyıl savaşlarının başlarında İngiltere gerçek anlamda bir refah ülkesiydi. Savaşların yükü ve veba salgını kısa zamanda İngiltere'yi zora soktu. O dönemde sağlık koşullarının pek gelişi güzel olması bu tür salgınların felakete dönüşmesini kolaylaştırıyordu. 14. yüzyılda ortaya çıkan veba daha öncekilerden çok daha korkunçtu ve vücutta kara lekelerin görülmesiyle belirgin olduğu için kara veba diye adlandırıldı. Asya'dan çıkıp 1347'de Kıbrıs'ı kırmış geçirmiş, 1348'de İngiltere'ye ulaşıp insanları yok etmeye başlamıştı. Tarihçiler bu vebayı anlatırken bazı köylerde ölü gömecek kimsenin kalmadığını bildirirler. İnsanlar ölmüş, tarlalar kendi haline bırakılmış, koyun sürüleri başıboş dolaşır olmuştu. Bütün Batı Avrupa'yı kasıp kavuran bu veba Avrupalıların üçte birini yok ederken İngiltere'de nüfusu iyiden iyiye azalttı. İngiltere'de bu nüfus azalması sonuçlarını hemen göstermeye başladı. Vebanın elinden kurtulmayı başaranlar birdenbire kendilerini zengin olmuş buldular. Ortak toprakları geriye kalan az sayıda insan paylaşıp çıktı.